Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Sevincimizi paylaşmak üzere her defasında olduğu gibi kıymetli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Ali Rıza Bayzan, araştırmacı ve yazar. Öyle diyoruz değil mi
hocam? Eyvallah ustam.
Yanlış söylemedim.
Estağfurullah.
O yüzden onunla sevincimizi ve duygularımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Şimdi esas sizinle sohbetimiz yine de din psikolojisi üzerinde olacak.
Evet.
Ancak bu Ramazan ikliminde, oruç mevsimindeyiz. Böyle bir oruç mevsiminde, orucun kişiliğin inşasında, kişiliğin gelişiminde ki önemi nedir? Yani benim mesela her defasında üzerinde sıklıkla durduğum bir şey var. O da şu, insan başkalarının suflörlüğünde hareket etmemeli.
Evet.
Kendi inandığı gibi, kendi bildiği gibi yaşamalı. Ama yaşarken irade kendi elinde olmalı. İradesini başkasının eline
vermemeli.
Dolayısıyla böyle bir sağlam, attığı adımın farkında olan, söylediği sözün farkında olan, geçirdiği zamanın farkında olan, yani kişilikli, şahsiyetli bir insan tipi inşa etmede orucun önemi nedir? İrade eğitiminde de diyebiliriz buna.
Evet, evet.
Yani irade eğitimi dediğimiz, istediğimizi yapmak ve istediğimizi yapmamak.
Evet.
Bu anlamda insanların sürü psikolojisinden sıyrılması ve kendi beden ülkesinde, öyle diyelim, bizim İbnül Arabi'nin böyle bir eseri var. Et-Tedbiratül İlahiyye fil memleketil insaniye diye, her insanı bir memleket kabul ediyor.
Evet.
Ve her insanın kendi beden mülkünde, beden memleketinde, beden ülkesinde Allah'ın iradesini iktidar yapmasının usulünü anlatan bir kitap. Muhteşem bir kitap. O yüzden bu anlamda oruç kişilik ilişkisi üzerinde neler söyleyebiliriz Ali Rıza Bey?
Eyvallah üstadım. Çınar ağacını biliriz hocam. Devasa bir ağaçtır yani. Hemen aklıma Bursa Uludağ yolundaki
büyük bir çınar var.
Evet.
Osmanlı'ya
tanıklık etmiş olan çınar ağacı var. Hocam 200 tane çınar ağacının tohumunu topluyoruz. 1 gram yapıyor. 200 tane çınar ağacının tohumu 1 gram yapıyor. Ama o her bir tohumda çınar ağacının bütün karakteristik özellikleri genetik olarak var. Onu toprağa attığınız zamandan itibaren o yol haritası kendi içerisinde kodlu, oradan kendini inşa ediyor yani. Ama diyelim ki insan doğduğu zaman potansiyel bir insan olarak doğuyor. Ona bir yol haritası lazım. Her şey genlerinde hazır değil onun. Aslında İslam o anlamda bir açıdan bir insani gelişim programı insana sunuyor. Şimdi tasavvuf ile psikoterapi üzerine çalışma yaparken bir ara kafam şeye takıldı. Şimdi az yemek, az uyumak ve az konuşmak çok temelli bir ilke tasavvufta. Sonra böyle biraz derinlemesine düşündüm. Şimdi yemek, uyumak ve konuşmak hocam, bunlar bizim bebekliğimizden itibaren getirdiğimiz özellikler. Yani aslında oruç bir açıdan bizim bebekliğimizden getirdiğimiz o özelliklerimizi, alışkanlıklarımızı bir sarsıyor. Bizi yaratılış ayarlarımıza yaklaştırıyor.
Fabrika ayarlarımıza
evet.
Döndürüyor.
Dolayısıyla oradan ne oluyor? Bu aslında insanın kendi alışkanlıklarına meydan okuması oluyor. Çünkü hocam bizim bütün alışkanlıklarımız, büyük çoğunluğu bizi kısıtlayan, engelleyen alışkanlıklar. İnsan içerisindeki o büyük potansiyeli açmasına engel olan alışkanlıklar yani. O nedenle onlara bir meydan okuması gerekiyor. Aynı zamanda içindeki kötücül güçlere karşı da insan psikolojik bir dayanıklılık, bir irade koyabilmesi gerekiyor. Yani her olayda içindeki dürtülerin, kötücül güçlerin egemenliğine girmemesi gerekiyor yani. O anlamda oruç böyle insani ruhsal gelişim için bir program olarak değerlendirdiğimizde, hatta bazı sufilerde böyle adet var hocam, psikoterapistlerin bazılarında da adet var, günce tutuyorlar. Yani diyelim ki Ramazan'a özgü olarak, oruç ayına özgü olarak belirli alışkanlıklarımız, iyi alışkanlıkları kazanmak için, belirli kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir program yapıp bunu bir güncesini tutup kendimize böyle bir ruhsal gelişim programı uygulama şansımız var.
Rehabilitasyon gibi.
Evet.
Yani insanı kendi kendisini rehabilite etmesi gibi bir şey.
Evet hocam, insanlar kilo vermek istiyor. ya da insanlar sportif olmak istiyor. Bunun bir şeyi var. Yani egzersizleri var. Bunlar yapmadan olmuyor. Böyle orucu sadece biyolojik oruç değil. Orucun bir psikolojisi de var, sosyolojisi var, hatta metafiziği var. Bütün bunlarla birlikte oruç tutulduğu zaman, yoksa diyelim ki
aç orucu, kalmak değil ya.
Evet.
Aç
bir de şey hocam, orucu uykuya tutturmak deniyor ya.
Evet.
Sahura kadar oturup, sahurda yiyip, gündüz uyuyup, iftara yakın uyanmak. O asıl maksadı gerçekleştirmiyor. Yani insan bir irade eğitimi, iradesini bilemesi gerekiyor. Onun için de insanın orucu, o biyolojisi, psikolojisi ve metafiziği, bir de sosyolojisi işte nedir? Sohbettir, muhabbettir, akraba ziyaretidir, dostluklardır, yakınlıkları pekiştirmektir. Hepsine olağanüstü derecede ihtiyacı var.
Tabii bir de orucun bu sosyolojisi dediğimiz zaman toplumsal bağları,
evet,
güçlendiren tarafı var. İlmik ilmik işleyerek bir halı ilmi gibi toplumu birbirine bağlayan, kaynaştıran ve yaklaştıran bir yapısı var.
Evet.
Nerede? Bir defa bir önce aileyi yaklaştırıyor.
Evet.
İşte bizim çok...
Birlikte sofraya oturup kalkıyoruz.
Bizim çok güzel bir atasözümüz var. Gözde yakın olan, gönülde yakın olur. Gözden ırak olan,
gönülden de ırak olur.
Ya bir defa aile fertlerini iftar sofrasında, sahurda bir araya getiriyor. Bu birliktelik hem göz yakınlığı hem gönül yakınlığını hasıl ediyor. Karşılıklı sevgi ve sempati gelişiyor. İftar sofralarında... Efendim, fakirlerin de elinin uzandığı sofraları ihya etmek. Bakıyorsunuz, akrabalarla, eş ve dostlarla yapılan iftar sofralarında akrabalık bağları pekişiyor.
Evet.
Bazı belediyelerin mahalle sofraları yapıyorlar. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Mahallelerde iftar sofraları.
Mahalle kültürü oluşuyor.
Evet, mahalleler hiç birbirini tanımayan, efendim, hatta aynı karşılık iki katta oturduğu halde birbirini bilmeyen insanları bir araya getiriyorlar. Orada evet, bir komşuluk şuuru. Çünkü komşuluğu biz kaybettik. Dolayısıyla evet, orucun sosyolojisi dediğimiz zaman bu çok önemli.
Ve günümüzde de insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden
ya
bir tanesi.
İnsanlar sosyalleşmesi ne demek ya? O sosyalleşmesi bu zaten.
Evet, ve şey oldu. Mesela İngiltere bir yana, o hemen kabul edeceğimiz bir şey hocam. Japonya'da bile Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.
Allah Allah.
Evet. Mesela Japonya'da başka bir uygulama başladı. Yavaş Kasa. Mesela tırnak içinde yaşlı başlı insanlar, yalnız yaşayan insanlar yavaş kasaya gidiyor. Kasiyer onlarla muhabbet ediyor.
Allah Allah.
Mesela grup psikoterapisi vardır hocam psikoterapilerde. Aynı dertten muzdarip insanları bir araya getiriyor. Burada sadece ekonomik koşullar değil. Filmlerde çok geçer grup psikoterapisi. Burada insanların birbiriyle yardımlaşma, dayanışma, ortak kaderi paylaşma, bir yakınlık kurmak. Çünkü yakınlık kurmak hakikaten önemli. Hele tasavvuftan baktığınızda yakın, yaradana yakın olmak aslında insanın en temel motivasyonlarından bir tanesi. Çünkü yaradan insana zaten şah damarından daha yakın.
Zaten yakın da biz yakın mıyız?
Ha, evet. Yani o yakınlık için nefsin perdelerini aşmak gerekiyor. Tabii şey, sonuçta insanız. Gelgitlerimiz çok fazla, meccezir halleri var, karmaşalar var, içsel çatışmalarımız var. İçimizden hiç durmadan konuşan bir iç sesimiz var yani. Bunlar insanı zaman zaman ciddi şeye düşürebiliyor, sorunlara düşürebiliyor yani. İyilik ile kötülük arasında gidip gelmek insanda zaman zaman günahkarlık psikozuna bile sebep olabiliyor. Günahkarlık psikozu orijinal bir kavram değil de halk arasında kullanıldığı için söylüyorum yani. Çok günah işleyince hocam insan diyor ki ya battı balık yan gider.
Ya,
ve ilginç bir şey hocam, kendini iyilik yapmaya layık görmüyor. Ya ben o iyiliği, yani ben layık değilim onu. Aslında bu da bir nefsin kumpası. İçimizdeki şeytan bizi aslında iyilikten alıkoymak istiyor. Onun için bizi biraz günah işledik mi bizi aşırı derecede öz eleştiri yaptırıyor. Aşırı pişmanlık duyuruyor. Eleştiri gerekti, pişmanlık da gerekti ama aşırısı insanın enerjisini sömürüyor ve bir iyilik yapmasına mani oluyor.
Her işin aşırısı şeydir, orta yol.
Evet.
Bizim dinimiz orta yol demiş. Ne sağdan gideceksin ne soldan, orta yol.
Evet.
Yani hayrul umuri orta soha demiş ya. Onun için
evet.
Orta
mesela yol. Psikolojide hocam kaygı, öğrenme ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar var. Kaygının azı da zarar, çoğu da zarar. Evet. Ortası kırar. Kaygısız bir tip hocam öğrenmek için bir motivasyon yeterince hissetmiyor. Umurunda değil yani. Dünya yanmış, umurunda değil. Aşırı kaygılı tip bu defa işte hormonal denge bozuldu.
Evhama dönüşüyor.
Beyin odaklanamıyor bir noktaya. Ama orta düzey bir kaygı. O anlamda bu tasavvufta nefsi levame adı veriliyor malumunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. Orada yaşanan çatışmaları olağan karşılamak gerekiyor. Ama bazı insanlar bu konuda o kadar çok kaygı yaşıyor ki böyle parçalanmış bir kişilik oluşturmaya başlıyor. Kendine olan özgüvenini kaybetmeye başlıyor. Sadece manevi hayatı değil, maddi hayatında da gündelik yaşamında da tereddütleri olan bir insan karakterine bürünebiliyor. Bir azim ve gayretiyle gündelik yaşamıyla ilgili çalışma motivasyonunu yitirebiliyor. Zaten insanın da psikolojisiyle maneviyat arasında da tabii çok sıkı bağlar var. Yani ikisini de güçlü tutmak gerekiyor. İkisi biri birini beslemesi gerekiyor. Yoksa insan o karmaşa ve çatışmalar insanı çok zorluyor.
Şimdi tabii Ali Rıza Bey burada tasavvuf psikolojisi dediğimiz zaman tasavvufla ben psikolojiyi ayırıyorum biraz.
Evet.
Niye ayırıyorum? Psikoloji insanın diyelim ki şuur altıyla ilgileniyor.
Ve ama, beşeri yönüyle.
Beşeri yön ama tasavvuf da yukarılarla ilgileniyor.
Kesinlikle.
Metafiziğe doğru yöneliyor. Şimdi dolayısıyla bir farklı tarafı var ama yalnız bu Jung psikolojisi var ya Jung.
Evet.
O çağrışım psikolojisi dediğimiz hadise. Adam ben diyor ki bu çağrışım psikolojisini Jung bizden almış. Çünkü Mevlana Mesnevi'de anlatıyor. İşte padişahın cariyesi hastalanmış, erimiş, akmış.
Evet.
Sonra işte doktor doktor gezdirmiş, deva bulamamışlar ve o da bir Hazreti Mevlana'ya getirmiş. O da cariyenin nabzını eline almış, ona bazı şeyler soruyor, memleketler. Ankara, Kayseri, Konya, İstanbul, Semerkant deyince kızın nabzı yükseliyor cariyenin. Hmm. Kulaklarına kan geliyor, sapsarı olmuş beden. Sonra bazı meslekler sayıyor, işte berber, terzi. Efendim çoban filan ne diye. Sarraf deyince gene nabzı yükseliyor. Yüzüne kan geliyor ve diyor ki sultanım diyor bu cariyenizin diyor derdi Semerkant'taki sarrafla ilgili diyor. Bu derdin devası da diyor ya sarrafı Semerkant'taki sarrafı Konya'ya getirin ya Konya'daki cariyenizi Semerkant'a götürün sarrafla buluşturun. Bunların derdinin devası ustattır diyor. Tabii bunu anlatırken esas insanın ruhunun nasıl cennetten geldiğini, Cenab-ı Hak'tan nefkayı ilahiye, ben kendi azimüşşan, kendi ruhumdan nefkettim diyor ya Cenab-ı Hak.
Evet.
İşte esas oraya kavuşmak, derdimizin devası o diye. Dolayısıyla işte bu çağrışım psikolojisinin daniskasını burada Hazreti Mevlana uygulamış bizzat.
Evet.
Şimdi ondan sonra Jung bunu almış. Bu yalan makinesini buna göre kurmuşlar.
Evet.
Dolayısıyla bu sizin çalıştığınız alan benim de çok merak ettiğim bir konu. Hatta zikir, Kur'an-ı Kerim'de zikir bir de hatır var.
Evet.
Hatırla zikir aslında farklı. Ama biz de zikri hatırlamak diye tercüme ediyoruz. Öyle değil. Hatır, mazisi olmayan bir duygu veya düşüncenin içimizde ilk defa doğmasına hatır denir.
Bir içe doğuş olayı yani.
Evet. Ama ilk defa doğuyor. Geçmişi yok. Ama zikir geçmişte olmuş bitmiş de tarafımızdan unutulmuş bir olayın yeniden algılanmasına ya da hatırlanmasına zikir denir. Böyle dediğiniz zaman pek çok şey Kur'an-ı Kerim'de yerli yerine oturuyor.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi Rabbikum. Biz ona bela diye cevap vermişiz. Bak. Ama dünyaya geldikten sonra sanki o bela diyen biz değiliz. Evet, evet ya Rabbi biz senin kulunuz diye ona söz vermişiz ama bu sözü burada unutmuşuz. İşte esasında zikir dediğiniz zaman o verip de unuttuğunuz sözleşmeyi hatırlamaya zikir denir. Unuttuğunuz Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya zikir denir. Ama hatır değil ama Türkçe'ye hatırlamak diye tercüme edilmiş. Dolayısıyla bu yönüyle sizin bu ilgi alanınız neler söyleyebilirsiniz?
Evet ya yani insan mesela psikoterapide diyasosif bozukluklar var üstad. Orada bir geçici hafıza kaybı olabiliyor insanda. Ya da kalıcı hafıza kayıpları. Bunlarla bolca film de var Batı kökenli. Hafıza kayıpları insan bakıyorsunuz geçmişini hiçbir şeyi hatırlamıyor yani. Mesela Jackie Chan'in bir filmi vardı. Afrika'ya düşüyor. Bir şeyden uçaktan paraşütle düşüyor. Ama öncesini hatırlamıyor. Dost kim, düşman kim bilmiyor. Ve ondan sonra bir mücadele başlıyor yani. İnsan orijinal ayarlarını, yaratılış ayarlarına uzak düşmek aslında en fazla sorun Mesela diyelim ki bir bebek doğduğu zaman hemen bakılıyor. Organları tamam mı? Gözü işte kulağı işitiyor mu, gözü görüyor mu, bunlara bakılıyor. Büyüdükçe işte aklı yerinde mi, zekası yerinde mi, bunlara bakılıyor. Ama tasavvuf bize duyularımız ve aklımızın yanı sıra bir de kalbimizi söylüyor. Yani aslında tasavvuf bu anlamda birimin söylediklerine bir artı olarak kalbin de harekete geçirilmesi gerektiğini söylüyor yani. Ve kadim öğretilerinin hemen hepsinde insan davranışlarında evet insanın beyni insanı yönetir, duyularıyla görür, aklıyla yorumlar eyvallah ama onu da kalp yönetir diye bir şey vardır. Vurgu vardır yani. Modern psikoloji bu anlamda beyni temel alıyor, duyularımızı temel alıyor. Bunlar gerekli
kalbi
mi gerekli?
Kalbi devre dışı bırakıyor.
Gerekli mi gerekli ama yeterli mi? Değil. Mesela hocam psikolojide dördüncü dalga psikoloji akımı var. Transpersonel psikoloji. Transpersonel psikoloji yararlandığı kaynaklardan bir tanesi açık ama bu gizli değil. Tasavvuf. Mesela Stanislav Grof, Geleceğin Psikolojisi kitabı Türkçe'de de var ve başka kitapları da var. Açıkça tasavvuf kaynaklarından alıntıları vardır. Hatta ilginç hocam mesela LSD kullanıyordu hastalarına psikoterapi yaparken onları transa geçirip mantra çizdirmek ve orada gördükleri rüya ve mantradan hareketle psikolojik yorumlar yapmak gibi bir programı var. Holotropik terapi adını veriyor Stanislav Grof buna. Sonra şunu fark ediyor. LSD sonuçta hocam bir tür uyuşturucudur. Elbette işte Amerika'da bazı eyaletlerde serbest ve psikiyatrik amaçlı olarak da kullanılabilir. Sonra diyor ki bu biraz bazı ülkelerde yasa dışı uyuşturucu sayılıyor. O zaman ben hastalarımı transa geçirmek için başka bir teknik kullanayım. Kullandığı teknik ne biliyor musunuz hocam? Nefes zikrindeki nefes olayı.
Ya bak ne kadar güzel.
Hızlı ve kesik nefesle birlikte çok kısa zamanda hastalarını transa geçiriyor. Bir kimyasaldan ve uyuşturucudan uzak. Yani sonuçta LSD ilaç olarak kullansanız bile onun bir uyuşturucu özelliği var yani. Mesela ilginç, çok ilginç. Türkiye'de nefes terapisi uyguladığını söyleyen insanlar var. Bunu işte Amerika'da Grof'tan alınmış bir sistem olarak sunuyor. Halbuki diyelim ki Türkiye'deki pek çok dergahta hocam, cehri zikir yapılan dergahlarda mesela Nakşiler'deki nefes biraz daha farklı bir model. Hızlı ve kesik nefes alınarak Allah Allah Allah. Onu da Allah Allah demiyor, sadece hızlı ve kesik nefes alıyor yani. Dolayısıyla insanın kalbini hatırlaması tasavvufun özellikle çağımızda da hocam bu artık böyle psikoterapi ve psikiyatri sınırlara gelmiş durumda. Aslında arayış biraz da oradan kaynaklanıyor. Hatta antipsikiyatri diye bir akım vardır. Psikiyatriyi radikal bir şekilde eleştiriyor. En temel noktalardan bir tanesi bırakın kalbi unutmak hocam. Duyguları bile insanlar duygularından bile soyutlanıyor. Mesela en yaygın hastalıklardan bir tanesi şimdi aleksitimi. Aleksitimi kısaca şu. Ruhsuz, duygusuz bir insan yani. Ruh yok, şimdi, duygu yok.
Ali Rıza hocam. Şimdi çok güzel sohbet devam ediyor ama sözünüzü balla keseyim de.
Eyvallah.
Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümüne sözünüzü unutmadan kaldığımız yerden devam edelim. Çok önemli bir noktaya geldik.
Eyvallah.
Erkam Radyo ve Televizyonumuzun değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Ali Rıza Bayzen Bey'le bu güzel şeker tadında sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın, sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Evet Ali Rıza Bey, çok güzel bir noktada kaldık.
Yani aleksitimi, evet.
Aleksitimi diye ama siz bir şey söylediniz. Kalbi katmadıkları için işine sadece beyinli olmuyor. Hatta bunu bizim sufiler diyorlar ki, İnsanın kalbinde hangi düşünce egemen olursa,
evet,
orada işimizde bizim nefsimiz de var, meleki duygularımız da var. İkisi sürekli birbiriyle kalbimizde iktidar ve muhalefet kavgası yapıyorlar.
Evet.
O yüzden gelgitimiz çok. Şimdi zaten sizin nefsi levvame dediğiniz hadise de
bu. Evet.
Bir nefsi emmare var.
Orada kötülük egemen.
Orada emmarede amir de değil. Öyle bir emmare ki yakanı hiç bırakmıyor. Kendisi esir almış.
Evet.
Bizi her dediğini yaptırıyor. Böyle bir nefs. Bu nefs zaten kafirin nefsi. Bu Müslümanın nefsi değil. Zaman zaman Müslüman emmariye düşebilir ama kalıcı hiç olmaz. Ya müminin nefsi nefse levvamidir. Kötülüğü, evet kötü olduğunu bilir ama direnci zayıf olduğu için onu yapar. Yaptıktan sonra da pişman olur ve kendi kendisini kınar. Bu gelgitler çok.
Evet.
Ama o yüzden diyorlar ki insan kalbinde hangi duygu egemense o duygu akla emir verir. Akıl da bedene talimat verir, evet. O davranışa dönüşür. Siz nasıl burada kalbi hesaba katmadan bu tip değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
Şimdi bir açıdan doğru psikolojinin yaptığı, şu açıdan doğru. Diyor ki gözlem, deney ve ölçüm alanında ben kalacağım. Yani psikolojinin kalbi, kalple ilgili onu ayrı tutmasını ben yanlış bulmuyorum. Yanlış bulduğum şu, gözlem, deney ve ölçüm alanında araştırma yapıyorsan kalbi araştırma alanına alamazsın. Ama inkar da etmezsin. Evet. Dersin ki bu beni aşan bir konudur. Bunun da uzmanları vardır. Ha,
bükemiyorsan bile öp.
Evet. Öp. Evet. Dolayısıyla bu kısım bu anlamda zaten transpersonel psikoloji dördüncü güç olarak ortaya çıkmasının sebebi hocam. İşte davranışçı ekol var. Watson, Pavlov bir noktaya getiriyor ama insanı çıplak bir maymun olarak görüyor. Sonra ve bilinci hesaba katmıyorlar. Sonra Freud ve onun öğrencileri çıkıyor. Bilinç ve bilinçaltı kavramını psikolojiye dahil ediyorlar. Ama gene yetmiyor. Çünkü insana tam anlatamıyor. Sonra varoluşçu insancı yaklaşımı çıkıyor. İnsanın iç dünyasını psikolojiye dahil ediyorlar. O da yetmiyor. Çünkü insanın bir de metafizik talepleri var. Veya metafiziğe varan talepleri var. Orada da transpersonel psikoloji çıkıyor. Yani psikolojinin evrimine baktığımız zaman hocam aslında tasavvufa doğru bir koşuşturma, evet, içerisinde olduğunu söyleyebiliriz yani.
Aslında bunların birbirlerini tamamlaması en doğru yol.
Kesinlikle.
Esas olan o yani.
Evet.
Şimdi, birbirini dışlamadan.
Dışlamadan.
Ama birbirlerinden de yararlanarak.
Kesinlikle.
Böyle ne diyelim ona, efradını cami, ayarını mani bir mantıkla esas gerçeğin ortaya çıkması.
Evet. Şimdi mesela bazen şöyle de oluyor. Diyelim ki psikoloji camiası tasavvufu yok sayabiliyor ya da tasavvuf adına birileri psikolojiyi yok sayabiliyor. Halbuki tasavvuf diyelim, psikoterapide diyelim ki psikolojik rahatsızlıklarla ilgileniyor. Bunların pek çoğu diyelim ki fobiler, mesela bipolar bozukluk, mesela şizofreni, paranoya, bunlar tasavvufun ilgi alanına giren şeyler değildir. Ya da bellek geliştirme teknikleri, öğrenme teknikleri, stratejileri, bunlar tasavvufun ilgilendiği konular değildir. Bunlar psikolojinin ilgilendiği konulardır. Ama kalbi hastalıklar da psikolojinin ilgilendiği bir konu değildir. Evet. Halbuki insanda iki tarafta var yani. Yani insan bazen şey diyorum, bizim Ankara siyasalda çok fazla sağ sol tartışması olur. Arkadaşlar, Allah bize sağ da vermiş, sol da vermiş. Yani bunların tartışması, niye bunlar arasında bir bütünleşme olmasın yani?
Tabii.
Şimdi yani geceyle gündüz mesela birbirine karşıt görünüyor, zıt görünüyor. Ama gün perspektifinden baktığımız zaman geceyle gündüz birbirini tamamlayan şeyler oluyor tabii yani. İnsanın da o anlamda hem psikoterapilere ve psikolojiye ihtiyaç var ve hem tasavvufa ihtiyaç var. Yani Ramazan üzerinde böyle bir miktar programlı gitmek, böyle hedef davranışlar belirleyip onlar üzerine yoğunlaşmak belki böyle bir günümüz insan alışkanlıklarına uygun düşüyor yani. Yani şunu, insanın böyle uzun zamandır kurtulmak istediği kötü alışkanlıklar vardır. Bunu Ramazan'da programına alabilir.
Hiç olmazsa ya şu 3 tane kötü ahlaktan kurtulalım diye bir hedefle,
evet,
bu Ramazan 3'ünden kurtul.
Evet ve bu arada yeni iyi alışkanlıklar elde etmek için diyelim ki 3 tane de yeni iyi alışkanlık koyabilir. Başka bir şey, yani sonuçta terapistler de hocam, sufiler de şunu söylüyor. Çevre insan üzerinde olağanüstü derecede etkili. Arkadaş nedir? Sırtınızı teslim ediyorsunuz. Sırtınızı verebiliyorsunuz, güveniyorsunuz.
Arkadaş deyince, evet, değil mi?
Evet.
Sırtımızı döndüğümüz insan demek.
Evet yani. Ve tasavvufta ihvan kavramı kullanıyor. Karındaş demek yani.
Evet.
Yani aslında nedir? Bir manevi, ortak bir manevi ortamda büyüyorsun. Ve bunun insana sağladığı, insanın günümüzdeki en büyük sorunlarından bir tanesi kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalması. Kesinlikle kalabalıklar içerisinde. Ve ilginç, iki tane AVM var üstad. İkinci AVM yeni açılmış, daha büyük. Herkes oraya gidiyor. Aslında o kalabalığa gitmesinin nedeni o yalnızlığını gidermek. Ama orası da yalnızlığını gidermiyor. Kalabalık ama onlar arasında bir empati bağı yok yani. İnsanlar, bizim geleneğimizde haldeş diye bir kavram vardı. Şimdi sözlüklerde bile yer yok hocam haldeş kavramına. Halden anlayan insan demek. Ya insanları yargılamak o kadar kolay bir şey ki. Herkesle ilgili bir şey söyleyebilirsin çünkü insan zaten kusurludur. Hani Orhan Baba diyordu ya hatamla sev beni diye. Hatasız kul mu olur yani? Ama yani halden anlayan insan ne yapıyor? O hem kendini zenginleştiriyor, kalbini derinleştiriyor hem de dostlarının. Şimdi ama bu Ramazan mesela bunun için olağanüstü bir şey, avantaj yani. Başka bir şey Hud suresinde 114. ayet böyle bir denklem veriyor aslında bir açıdan yani. İyilikler ile kötülükler, iyilikler kötülükleri telafi eder. Şimdi sonuçta iyilikler artılarımızdır, kötülükler eksilerimizdir. Diyelim ki eksilerimizi azaltamıyoruz. Bazı kötü alışkanlıklarımızdan, günahlarımızdan kurtulamıyoruz. Ama iyiliklerimizi de mi artıramıyoruz? Biz sadece hocam yaptığımız günahlardan kendimizi sorumlu tutuyoruz. Halbuki yapabileceğimiz iyilikler olduğu halde yapmıyorsak ondan da sorumluyuz.
Şimdi Ali Rıza abi, tarikatlar ikiye ayrılır. Bir ruhani tarikatlar, bir de nefsani tarikatlar. Nefsani tarikatlar insanın nefsani arzularını törpüleyerek nefsin kötü huylarından sahibini kurtarmaya çalışan tarikatlar.
Evet.
Öbür tarikatlar da ruhani tarikatlar. Nefsten hiç uğraşmıyorlar. Ruhani tarafı kuvvetlendirerek iktidarın ruhun eline geçmesine sağlamak. Birisinde nefsi zayıflatarak yine ruhun iktidarının devamını sağlamak.
Evet.
Öbüründe ruhu kuvvetlendirerek nefse hakim olmasını sağlamak. Tabii bu çok önemli. Sizin ifade buyurduğunuz noktaya işaret ediyor.
Dengeyi bozunca şey oluyor.
Tabii burada esas benim tabii söylemeye çalıştığım bir şey daha var. Gerçekten orucun işi bu yönünü, insanın yükseltme yönünü. Hatta siz sohbetin bir yerinde dediniz ya Allah herkesle her yerde beraber ama esas biz o beraberliğin farkında mıyız değil miyiz?
Evet.
Esas problem burada yatıyor. Dolayısıyla bu oruçta, Ramazan'da bizim hayatın içinde ama işte insanın yalnız olmaması, haldeş dedik, arkadaş dedik, karındaş dedik. Mesela ümmet kelimesini İslam alimleri yorumlarken ümmet kelimesi Arapçada iki kökten türemiş. Bir, kökünden türemiş anne. Ümmet aynı anneden doğmuş gibi kardeş olan, birbirlerinin sevinçlerini ve sıkıntılarını paylaşan insan olmak. Karındaş dediniz ya siz.
Evet.
Allah o yüzden Cenab-ı müminleri kardeş kılmış. Öbür taraftan bir de haldeş dediğimiz zaman bu esasın tasavvufun metodolojisine ışık tuttunuz. O da nedir? Her ilmin kendine göre bir metodolojisi var. Tasavvufun da bir metodolojisi var. O da nedir? Haller kelimelerle ifade edilemez. Haller yaşanır. Ve hal eğitimi olmaz mı olur? Nedir o? Ehli hal ile hemhal olursanız o hali elde edersiniz.
Evet.
Bunun mektebi yok, kitabı yok, kütüphanesi yok. Ama işte ehli hal ile hemhal olmak. İmam-ı Gazali diyor ki sadece bulaşıcı olan hastalıklar ve mikroplar değildir. Haller de huylar da bulaşıcıdır.
Kesinlikle.
Güzel ahlak da bulaşıcı, efendim uyku da bulaşıcı, neşe de bulaşıcı, hüzün de bulaşıcı. İnsanlar hani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa, üzüm üzüme baka baka diyoruz kararır değil mi?
Evet.
O yüzden haldaş deyince aklıma bu geldi benim. Çok önemli bir konuya temas ettiniz siz. Çevrenin ne kadar önemli olduğu çevre. Efendimiz buyuruyor ki bak gurur ve kibir deve güdende, vakar ve tevazu koyun güdende bulunur. Burada isterseniz psikofizyoloji var.
Evet.
Fizyopsikoloji var. İsterseniz çevrenin kişiliğin oluşumundaki bu böyle vazgeçilmez etkisine işaret var. Niye deve güdende gurur kibir olur? Ya devenin boyu yukarıda zaten. Onu güdecek adamın boyu da yukarıda olması lazım. Hep böyle yani oklava yutmuş gibi baka baka sonra kendinde bir varlık vehmetmeye çalışıyor adam. Ya da devenin üstünden dünyaya bakınca herkesi küçük
görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya bak.
Herkesi küçük görüyorsunuz. Böyle bir onda bir gurur ve kibir gelişiyor. Ya da deve eti yiyorsunuz, deve sütü içiyorsunuz. Devenin pek çok genetik özelliği size beslenme yoluyla geçiyor.
Evet.
Ha koyunda niye koyun güdende vakar ve tevazu? Ya koyun belimizin altında. Onu güdecek adamın yanağı yerde olması lazım.
Evet.
Boynu bükük olması lazım. Dolayısıyla onda da tevazu gelişiyor. Ve koyun eti yiyor, koyun sütü içiyor. Koyunun o yumuşak başlılığı o insana geçiyor. Dolayısıyla bu hem çevre faktörünün hem hallerin gerçekten eğitiminde oruç ve Ramazan niye önemli?
Aslında o en başta belirttiğimiz olay. Çünkü hocam bizim beslenme düzenimiz değişiyor. Hatta orucun etkisiyle uyku ve şey düzenimiz de değişiyor. Konuşma. Mesela eski performansta gevezelik yapamıyor kimse yani. Şimdi aslında ne oluyor? Daha bebeklik ve çocukluk döneminden geldiğimiz alışkanlıklardan bir sarsılma olayı var. Ama bunu işte doğrudan bir insani gelişim için bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Sadece tek bir böyle alışkanlığımıza meydan okusak bile hocam, o insanın önünü açıyor. Bir alışkanlığına meydan okumak. Bu şeyde bile hocam, yani hiç yemediğiniz bir yemek. Ben mesela son zamanlarda epeyce sebze yemeği öğrendim yani. Diyelim ki Brüksel lahanası, karnabahar, başka brokoli. Mesela bunlar hiç yemeyeceğimi düşünüyordum. Mesela hatun zorladı, ben de kendimi zorladım. Hatunu zorladığını da söylüyorum yani. Ve şey ama bu mesela başka alışkanlıklarıma meydan okumak için bana bir hız verdi. Bu bir,
ya da güç verdi.
Güç verdi. Onun için bu yani böyle tek bir iyiliğe odaklanmak bile, tek bir kötülükten kurtulmaya odaklanmak bile bir program çerçevesinde insanın önünü çok açar. Aksi halde insan kendi iç dünyasına düştüğünde yani havatır nefs ve havatır şeytan çok fazla ve yani insanın zihni bir senaristten daha fazla. Bir günde yapılan araştırmalar onu gösteriyor. İnsanın bir günde zihninden geçen düşüncelerin toplasak hocam 10 cilt kitap yapıyor, roman yapıyor. 10 cilt. Sürekli bir bilgi işleme hali var. Buna rüyalar dahil. Mesela biz rüyaları genellikle böyle halk şey olarak bilir. Birkaç saniye ya da birkaç dakika falan, öyle değil. Bir 7-8 saatlik bir uyku boyunca 80-90 dakika rüya görüyoruz yani. Ve yani 80-90 dakika hocam biz bir günde yemek yemiyoruz toplamda. Yani 80-90 dakika ne yapıyoruz toplamda? Pek bir şey değil. Yani onun için o rüyalar da tasavvuftan için önemli olduğunu gösteriyor. Yani Allah boşu boşuna bize rüya göstermiyor. Ve psikologların da bu konuda bazı psikologlar rüyayı son derece önemser. Mesela nefs-i levvamede görülen rüyalar da insanın halleriyle çok ilişkili oluyor. Yani genel olarak kabz ve bast hali deniyor nefs-i levvamedeki yaşananlar. Kabz halinde insanın içi daralıyor yani,
evet.
Sıkışıyor. Bast halinde ise bir genişlik.
Ferahlık. Evet.
Ferahlık var. Ama aslında ya zaten kalbin hocam özelliği de öyle değil midir? Kalp nasıl atar? Daralır, genişler. Evet. Daralır, genişler. Bunu aslında bir şey olarak görmek gerekiyor ki, olağan görmek gerekiyor. Ve bunu bir ruhsal gelişme aracı olarak kullanmak gerekiyor. Öbür türlü ne oluyor? Kabz haline giren insanlar mesela, bakıyorsunuz birdenbire bütün keçilerini kaçırmış, bütün gemilerini batırmış gibi böyle içine çökebiliyor dönemsel olarak. Halbuki bast hali gelecek. Sen onu bir şey olarak düşün. Bak bast hali ne kadar kıymetli olduğunu bil. Git iyilik yap yani. Çünkü iyi olmanın yolu iyi olmaktan geçmiyor. İyi olmanın yolu iyilik yapmaktan geçiyor. Ve Kur'an'da bir ayet çok ilginç de. Salihat, iyilik. İyilik ölümsüz eser olarak tanımlanıyor Yaradan tarafından. Yani biz ölümsüz bir eser bırakmak istiyorsak iyilik yapmalıyız yani. Ve yapacak olduğumuz iyilik sadece oruç değil. Aynı zamanda sokaktaki canlara, insanlara ve muhtaç olan herkese katkıda bulunmak. O sonra onun gözündeki ışıltı seni birdenbire diriltecek olan şeydir, enerji verecektir yani.
Şimdi Ali Rıza Bey bir şey daha sorayım da. Şöyle 3-4 dakikalık vaktimiz kaldı, o da şu. Rüya çok önemli, doğru.
Evet.
Hatta Peygamber Efendimiz rüya gayb aleminin müjdecilerindendir buyuruyor.
Evet.
Peygamberlere vahyin çoğu rüyayı sadıka şeklinde gelmiş. Tabi rüya tabiri bir ilim. Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade buyuruyor. Bunun piri de Hazreti Yakup Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Rüya tabiri.
Evet.
Şimdi buradan esasında tasavvufta da İbn Haldun esasında diyor rüyalar bedenin ağırlığından kurtulan ruhun uykudayken kendi alemiyle irtibat kurma egzersizleridir. Rüyalar çok önemlidir bu anlamda. Ruh üzerinde bedenin bıraktığı izleri bize ele verir. Ve bunları işte diyelim ki psikologlar, diyelim ki mürşitler, şeyhler. Bunları zaten ne bir eksik ne bir fazla. Gördüğün rüyayı aynıyla anlatacaksın ki onlara göre sizin bedeninizin ruh üzerinde bıraktığı izlerden sizin probleminizi çözüyor ve ona göre size ilaç veriyorlar.
Tahlil ve tetkik aslında evet, bunlar ama evet. Yanlış getirirsen...
Evet, yani çok güzel. O yüzden onu birazdan şey yaparsanız isabet olur.
Evet, yani mesela biz rüyaları genellikle manevi açıdan yorumlama eğilimindeyizdir. Doğru, yani bu yönü var ama ilginç bir şekilde hocam. Mesela Roland May, yaratıcılık üzerine bir kitabı var. Orada Nobel ödülü alan pek çok isim sayıyor. Ben sadece bir tanesini... Mendeleev mesela periyodik cetveli düzenlemesi, son şeklini vermesi rüya ile olmuştur. Yani rüya bilimsel keşifler ve icatlar konusunda da insanlara bir pencere açıyor yani.
Evet, doğru.
Bir ufuk açıyor. Tasavvuftaki rüya yorumlarına baktığımız zaman genel olarak genel tabloya baktığımızda kötü şeyler insanın nefsinin özelliklerinin bir yansıması olarak karşısına çıkar. İyi şeyler ise ruh halinin, ruhunun iyiliklerinin bir yansıması olarak karşısına çıkar. Burada ama daha özelde her bir rüyanın hem bir her bir imgenin özel bir anlamı da vardır. Bunu ancak rüya yorumu yapacak üstadlara bırakmak gerekiyor. Orada haddini aşıp bir yorum yapmamak
ama
lazım.
Ama tabii şu var şimdi Ali Rıza Bey, adamın imzasından karakteri çıkmaz mı?
Evet.
Yazısından çıkmaz mı?
Evet, çıkıyor.
Giyim tercihinden çıkmaz mı? Renk evet. Tercihinden çıkmaz mı? Yani bunlar insanın esasında, bizim Anadolu'da çok güzel bir söz var. İnsanın alası içinde olur derler.
Evet.
İçin dışarıya yansıması gibi bir şey. O yüzden rüyalar bu bakımdan da çok önemli, ipuçları vermesi açısından iyi değerlendirilmeli. Evet Ali Rıza Bey, bak bu şeker tadındaki bu güzel sohbet yeterli olmadı ama yerinde oldu diyelim biz. Eyvallah, sohbetimizi sana. Burada sözünüzü balla keserek noktalayalım. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, gerçekten Ali Rıza Bayzan Bey'le çok verimli bir sohbeti birlikte icra ettik. Bir başka iftar sevincinde sevincimizi paylaşmak üzere, tekrar buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.